Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası'nı dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt hocamızla birlikte. Özellikle medeniyet coğrafyamız başta olmak üzere dünya gündeminde bu hafta ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız. Malum olduğu üzere programı İbrahim Emre Bey ile Halil Kurt Bey hocam sunuyordu ama İbrahim Bey'in Ümre seyahati dolayısıyla ben Deniz Halil Kurt hocama eşlik edeceğim. Hocam eski günleri de bu vesileyle yad etmiş oluruz inşallah.
Evet.
Nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür
bir hal
ediyorum.
Hatır sorduktan sonra.
Aslında radyo programına sizinle başlamıştık dünya gündemiyle.
Evet.
Radyoda
evet.
İlk başlangıçta.
Evet.
Siz daha değişik programlara yönelince partner olarak İbrahim Bey'i aldık ama
evet.
Böyle...
Arada bir.
Bu da bir vesile oldu. Güzel oldu inşallah.
İnşallah. Kıymetli dinleyenler malum olduğu üzere bu hafta ön plana çıkan gelişmeleri irdeliyor medeniyet coğrafyamız programımız. Bu hafta bir hayli yoğun bir gündem var. Neleri işleyeceğiz kısaca özetleyelim isterseniz. G20 zirvesi Japonya'nın Osaka'da şehrinde gerçekleşiyor. Orada Erdoğan'ın temasları daha bir ön plana çıkıyor. Ona bakacağız. Yine Doğu Akdeniz'deki gerilim sürüyor. Doğu Akdeniz'deki son bir hafta içerisindeki olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Yine G20 zirvesinin önemli gündem başlıklarından bir tanesi oradan çıkacak sonuçlara ilişkin ticaret savaşları, özellikle Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşının Donald Trump ve Çin liderinin buluşmasından ne gibi sonuçlar çıkacak? Yine Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı raporu var. Manama zirvesi var. İşleyeceğimiz konular arasında. Yine Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD geriliminin muhtemel sonuçları üzerine bir değerlendirmede bulunacağız. Suriye'de İdlib konusu canlı. Son 3 ayda 8. kez saldırıya uğradı. Kontrol noktaları, Türkiye'nin kontrol noktaları. İdlib'de neler olup bittiğine bakacağız. Yine vaktimiz ölçüsünde Libya'daki gelişmeler, Mısır'daki geniş tutuklamalar var. Venezuela'da bir darbe girişimi daha oldu. Yine Orta Doğu ülkelerinden Tunus'taki patlamalar var. Bir hayli yoğun bir gündem var. Bu yoğun gündemde işleyebildiğimiz ölçüde başlıklara bakacağız, gelişmelere bakacağız. Kıymetli hocam, G20 zirvesine geçmeden önce malum olduğu üzere geçen hafta İstanbul Belediyesi'nin yenilenen seçimleri var. Dünya medyasındaki yansımalarına kısaca değindikten sonra G20 zirvesinde eline alacak konulara, G20 zirvesinin ana gündeminden daha ziyade oradaki ikili ilişkilerden çıkacak sonuçlara odaklanılmış durumda. İsterseniz ya benim görebildiğim kadarıyla bu seçimlerin dünya medyasındaki yansımalarına baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla İran'dan, İran'ın düşmanı İsrail'e, Mısır'a, Suudi Arabistan'a, Batı ülkelerine, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin seçimleri yakinen takip ettiği ve seçim sonuçlarına da hemen hemen aynı perspektifte bir sevinçle karşıladığını gördüm. Yani buna İran'da, evet. İran medyası da dahil, İsrail medyası da dahil.
Evet.
Enteresan bir durum. Bu bütün bu çevrelerin ortak noktası nedir sizce?
Aslında Erdoğan'ın şahsında Türkiye düşmanlığı diye özetleyebiliriz. Yani
evet.
Aslında sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte çok keskin ve sivri çıkışlarının bize ağır geldiğini ifade ediyorlar. Ama bu kadar geniş kesimin ortak paydada buluşması biraz da Türkiye ile bir yerlerde sıkıntısı olan ülkelerdir. Yani bu saydığınız yelpazenin tamamına bakın. Bir noktada menfaat çakışmamızın olduğu ülkelerdir. Ve sonuçta İstanbul Belediyesi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren ve bir ilimizdeki belediye başkanının değişimidir. Fakat olay dünyaya yansıması öyle değildir. Mesela 1 milyarı aşkın nüfusu olan Hindistan'da, Çin'de seçim oluyor. Bu kadar dünya gündemini meşgul etmiyor. Veya kerli ferli Avrupa ülkelerinin çoğunda seçim oluyor. Öylesine vakayı adiyeden bir haber olarak geçiyor ama bizim İstanbul seçimlerinin bu kadar gündemde olmasının şöyle de bir özelliği vardır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Evet.
Aslında Türkiye dünya gündemindeki yerini hep koruyor. Bu da bulunduğumuz stratejik ve jeopolitik konumumuz nedeniyle dünyada ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğumuzun da bir göstergesidir.
Evet.
Yani sonuçta Türkiye'nin denilmişlerdi ki Sovyetler Birliği dağılınca Türkiye'nin önemi kalmaz. Şöyle olursa Türkiye'nin önemi kalmaz. Bu da gösteriyor ki her dönemde Türkiye aslında stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı hep önemli olmaya devam edecektir.
Evet. Evet, seçimlerin kısa değerlendirmesinden sonra, daha doğrusu dış basındaki yankılarını değerlendirdikten sonra geçelim bütün dünyanın gözlerinin odaklandığı G20 zirvesine. G20 zirvesinin kendine has bir gündemi var. Yani pek çok konu var ama sanki bu G20'nin özel gündeminden daha ziyade zirvede bir araya gelecek liderlerin görüşmelerinden çıkacak sonuçlara odaklanılmış durumda. Bu anlamda Erdoğan'ın pek çok teması olacak. Bunların en önemlileri işte ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Yine Putin'le bir araya gelecek. Bu iki görüşme, bu iki önemli görüşme de yarın gerçekleşecek. Özellikle bu Amerika ile Türkiye ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması konusunda, F-35'lerin verilip verilmemesi konusunda bir beklenti var. Yani NATO Genel Sekreterinin de dünkü bir açıklaması vardı. Umarım Erdoğan ve Donald Trump konuda bir açılım, bir sonuç, bir neticeye ulaşırlar. Sanki dananın kuyruğunun kopacağı şeklinde bir beklenti var bu krizin aşılması noktasında. Ne dersiniz Sayın Erdoğan Donald Trump'ı ikna etme noktasında? Çünkü Donald Trump'ın daha ikna edilebileceği, daha farklı bir pozisyonda durduğu söyleniyor. Amerika, Türkiye, özellikle S-400 kriz bağlamında.
Şimdi G7 zirvesinin genel bir özelliği ile ilgili izninizle birkaç hatırlatmada bulunalım. Aslında G7 dediğimiz hadise 1970'li yıllarda gelişmiş, sanayileşmiş 7 ülkeden oluşuyor idi. Amerika, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve İngiltere'den. Fakat dünyadaki gelişmekte olan ülkeler o kadar çok hızlı bir ekonomik performans gösterdiler ki işte Çin, Brezilya, Rusya gibi ülkeler. Bunlar başlangıçta dünya ekonomisinin %65'ini 7 ülke kontrol ediyordu. Sonra bunlar %50'nin altına düşünce genişleyerek 20'ye çıktılar. Evet. İşte Türkiye'nin, işte Brezilya'nın, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Avustralya, Endonezya gibi ülkelerin de içinde olduğu ve Avrupa Birliği'nde kurumsal olarak alarak 20'ye tamamladılar. Ve bunlar mutat olarak bazen devlet başkanları düzeyinde, bazen de işte dışişleri bakanları düzeyinde toplanıyorlar. Dünyanın küresel ekonomisinin genel gidişatıyla ilgili konuşmak üzere toplanıyorlar ama özelde de siyasi konular gündeme geliyor ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Amerika ve Çin arasındaki bu düello, karşılıklı ambargolar dünyanın küresel ticaret hacmini daraltıyor. Halbuki küresel kapitalizmin şöyle bir sloganı vardır: satamazsanız batarsınız. Yani ne üretirseniz üretin. Yani her şey satmaya yöneliktir.
Ama bu noktada Trump'ın yaklaşımı öncelik Amerika deyip hep Amerika'nın satmasını istiyor ama Amerika'nın hiç almamasını isteyen bir şey.
Şöyle Trump'ın politikasını aslında şu şekilde de değerlendirebiliriz. Dünyada şu anda Amerika 7,5 milyarlık dünya nüfusunun %4,5'unu teşkil ediyor. Yani 325-330 milyon nüfusuyla, ama dünya üretiminin yaklaşık %20 civarını Amerika üretiyor. Ama dünyadaki toplam tüketimin yaklaşık %33'te 1'ini tüketiyor. Amerika diyor ki senden almam ve seni batırırım. Yani birincisi bu. Mesela Fransa'ya diyor ki senden şarap almazsam şarap endüstrim batar diyor.
Evet.
Çin'e diyor ki senden falan ürün almazsam batarsın, bu sektör batar diyor. Bu şekilde ambargo uyguluyor. Bir de işte bu internet üzerinden, mesela küresel bankacılık sistemi üzerinden her şeyi o New York veya da Washington'daki bir düğmeye basmaya ayarlı olduğu için de, mesela İran özelinde olduğu gibi mesela bankacılık sistemini size kapatırız diyor. Ve Trump bu ambargo silahını demokrasinin kılıcı gibi dünya ülkelerinin üzerinde adeta şaklatıp
ama
duruyor.
Ama yeni geliyor bu, yani bu uygulama Amerikan sanayisini de etkiliyor. Yani ciddi oranda, mesela iPhone şeyde vermeyelim ama Amerika ile özdeşleşmiş markalar da ciddi anlamda bütün üretimini orada yapıyor. Maliyet açısından da bir hayli zorluyor onları.
Küresel sistem öyle bir şey ki, mesela işte bize diyorlar ki size F-35 uçağını vermeyiz diyorlar. Bir bakıyorsunuz o uçağın onlarca, yüzlerce parçası Türkiye'de üretiliyor. Veya bizim Türkiye'de üretiliyor dediğimiz bir otomobilin birçok parçası, bir bakıyorsun biri Güney Kore'den, biri Almanya'dan, biri Fransa'dan geliyor. Küresel ekonomi böyle bir şey. Şimdi siz her şeyi kendiniz belirlemeye kalkıp bir yerlere ambargo uyguladığınızda, onlar da mütekabiliyet esası gereği size Evet. Aynı şeyi uygulamaya başlıyor. Bu defa ekonomi daralmaya başlıyor. Ama buradan kısaca şunu söyleyebilirim. Çin'e Amerika'nın uygulamış olduğu ambargodan dolayı bu işten en karlı çıkan Güney Kore, Vietnam gibi Çin'in mücavirinde olan ülkeler bu işten epeyce bir nemalandı. Bakarız inşallah Türkiye'ye de bu konuda belki bir fırsat doğar diye ümit ediyoruz. Bu küresel kapışma aslında bütün çevreleme harekatı, İran filan işin bahanesi, önümüzdeki 10 yıllarda Çin ve Amerika arasında olacak düellodur bu.
İsterseniz yani G20 zirvesine küresel anlamdaki ticaret savaşları boyutuyla girmiştik. Oradan devam edelim. Yani Çin'in bir yol, bir kuşak projesi.
Evet.
Ne değinelim isterseniz. Bunun mahiyetiyle ilgili bir kısa bilgilendirmede bulunduktan sonra Amerika'yı gerçek anlamda rahatsız eden Çin'in bu küresel çaptaki, global çaptaki ticari hakimiyetinden mi endişe ediyor?
Şöyle, mesela NATO diyoruz değil mi? North Atlantic diyoruz. Hı. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan o soğuk savaş dönemindeki dünya düzeninde dünya ekonomisinin yarıdan fazlası Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaydı. Yani Atlantik merkezliydi. Bütün üretim, tüketim, ticaret. Fakat doğuda Çin başta olmak üzere Doğu Asya'nın yükselişiyle birlikte burada üretilen malların dünya pazarlarına daha çabuk ulaşılabilmesi için bir takım formülasyonlar geliştirildi. İşte Pekin ile Londra arasında. Aslında Amerika ile İngiltere'nin arasını açan şeylerden biri de budur. Mesela Amerika'nın küresel ölçekte en büyük müttefiklerinden biriydi İngiltere. Son birkaç yıldır baktığımızda Amerika-İngiltere arasında da bir takım soğukluklar söz konusu. Çünkü İngiltere'deki o New York, bir New York'ta bir de Londra'da malumunuz finans merkezi var. Londra merkezi finansal yatırımcılar hep Çin pazarına doğru yöneldiler ve Londra'dan Pekin'e, bizim bu üçüncü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de ortasından geçen o tren yolu hattı aslında bu projenin bir devamı. Böyle olunca mesela bir ucunu o Karaçin'in hemen yakınındaki bir limanı 50 yıllığına kiraladı Çin. Yani bir taraftan Hint Okyanusu'na iniyor, bir taraftan işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Yani Çin'de üretilen bir mal Malaka Boğazı'nı geçip okyanustan birkaç ayda gidecek süreyi birkaç haftaya indiriyor. Yani Çin pazarında üretilen bir ürün birkaç hafta sonra Avrupa'nın batısına ulaşacak. Bu da Amerika'yı tıpkı bir Avustralya gibi, Japonya gibi bir kenarda bırakacak, bypass edecek. Bunu Amerika şiddetle karşı çıkıyor. Yani Amerika'nın bir doların küresel para olma konusundaki durumunun konuşulması, bir de bu bir kuşak bir yol projesi hayati bir tehdittir. Yani can evine vurulan bir hançer gibidir Amerika açısından.
Evet. İsterseniz G20'de gözlerin çevrildiği bu ikili temaslara geçelim. Özellikle Erdoğan'ın Trump'la gerçekleşeceği görüşmeden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Malum S-400'lerin alımı konusunda Amerika'nın sürekli dillendirdiği bir tehdit dili var, bir yaptırım dili var. Ama Sayın Erdoğan da ben temaslarımda, Trump'la yaptığım temaslarımda bu yaptırımın pek öyle gerçekleşeceği kanaatinde değilim tarzında bir düşüncede bulundu. Ne dersiniz yani bu ikili görüşmeden nasıl bir sonuç çıkar? Erdoğan Trump'ı ikna edebilir mi?
Şu anda bizim programımızın yapıldığı saatler itibariyle baktığımızda 7-8 saatlik fark var. Şu anda Japonya'daki bu zirvenin bugünkü oturumu bitmiştir. Gece yarısı falan. Biz yarın sabah
karşı başlayacağız.
İşte bizim yarın sabah uyandığımızda günün ortası olmuş olacak. O zaman da işte görüşmeler başlayacak. Trump'ın da hemen hemen o liderlerle ilgili görüşmelerin en sonuncu sırasında da Sayın Erdoğan'la bir görüşmesi
yani
var.
Yani onun önünün açık olabileceği değerlendiriliyor.
Artık o konuda değişik yorumlar var. Ancak şunu söyleyebiliriz. Trump seçildiği günden bu yana Sayın Erdoğan'la her görüşmesinden sonra olumlu bir takım mesajlar verilmiştir. Çünkü Türkiye'nin argümanları doğrudur, akılcı, mantıklı ve kazan kazan politikasına uygundur. Mesela Türkiye işte Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca işte bir güvenlik kuşağı diyor vesaire diyor. Mülteciler oraya gitsin diyor. Ne Avrupa'yı ne Amerika'yı. Yani aklın yolu birdir. Bunları söylüyor. Trump'ın da bu aklına yatıyor.
Evet.
Yani o al ver mantığından gelen bir politikacı olduğu için anlaşıyorlar. Fakat iş Pentagon'a gelince,
ya oradaki derin Amerika'nın etkisi,
derin Amerika'ya çarpınca İşler değişiyor. Bunun sebebi de o Pentagon merkezde derin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri çıkarından daha çok İsrail'in güvenliğini esas alan bir derin Amerika yapısı var. Hı hı. Mesela biz bu S-400 füzelerini satın aldığımızda bunun Amerika'ya, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, şuna buna herhangi bir tehdit olabilme şansı sıfırdır.
Çünkü savunma silahı.
Savunma silahıdır. Peki niye Amerika Türkiye gibi çok değerli bir müttefikini kaybetme pahasına bu kadar tehditkar davranıyor derseniz, buradan sadece stratejik olarak baktığımızda şu sonuç çıkıyor. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir manifesto açıkladı dünyaya. Dedi ki artık ben tehdidi sınırlarımın içinde değil, Türkiye dışında, sınırları dışında tehdidi bertaraf edeceğim dedi. Hı hı. Bakınız şu anda Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkan Harekatı, Pençe Harekatı ve İdlib'de 12 tane gözlem noktaları ve kendini nerede böyle bir tehdit görürse oraya askeri bir takım konuşlama yapıyor. Yarın bir gün bu İsrail'le bir noktada çakışacak. Hı hı. Ve İsrail'in de kendine tehdit gördüğü noktaları hava bombardımanıyla yok etmek gibi bir hastalığı var.
Evet.
İşte yarın bir gün bizim İran kuzeyine, Suriye'nin kuzeyinde veya başka bölgelerdeki Türkiye'nin menfaatlerini korumak üzere konuşlandırdığımız bu askeri birliklerimizi bu füzeler koruyacak.
Evet.
Ve İsrail uçakları belki bugün bunu yapmayacaktır ama 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 10 yıl sonra böyle bir girişimde bulunacaktır ki onların gizli ajandalarında vardır. Bu Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirmesi muhtemel olacağı için işte bu İsrail ve neokonlar alabildiğine
baskı uyguluyorlar.
Yoksa Amerika'nın milli çıkarlarını zedeleyecek burada herhangi bir şey yoktur. Yani Amerika'nın nesine, yani bizim aldığımız savunma füzesidir.
Hatta Türkiye'de ona dillendiriyor. Yani bu silahlar netice itibariyle savunma silahı, bize saldırmayacak ülkenin bundan kocumaması gerektiğini dillendiriyor.
Artı biz NATO üyesiyiz. NATO'ya bir saldırı olsa NATO'nun kendisi bizi korumakla mükelleftir. Diyoruz ki bak sizin de işinizi, yükünüzü hafifletmiş oluyoruz. Hı-hı. Yani dolayısıyla siz bunu Trump'a bu şekilde söylediğinizde Trump ne oluyor? Olumlu sinyaller veriyor. Hı-hı. Fakat Amerika'ya gidince yani mahkemede doğru söyler, yani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi. Yani yine Osaka'da da benim tahminim bizim duymak istediğimiz pozitif şeyler söyleyecektir ama Amerika'ya varınca yine işler
yani
değişecek.
Yani sanki ekonomi piyasalarına bakıldığı zaman bu katsa yaptırımlarından ne çıkacağına ilişkin bir satın alıp almama, riski satın alıp alma bağlamında daha ılımlı yaklaşıyor ekonomi piyasaları. Evet. Özellikle bu katsa yaptırımların en hafif olanlarının devreye sokulacağı yönünde bir beklenti var. Yani bugün Sayın Erdoğan'la Trump'ın verdiği görüntüler üzerinden de bir böyle bir okumada bulundular. Zannedersem çıkan yaptırım kararı alınsa dahi daha hafif olanları
şu olabilir.
Gündeme alınacak.
Çünkü Amerika küresel bir güç ve siz bunu alırsanız size ambargo uygulayacağız vesaire diye de deklare ettiler ve biz de bunu aldık yani. Bu nedenle de Amerika hem kendi iç kamuoyunu hem dünyadaki bu prestijini koruma adına göstermelik birkaç üründe Türkiye'ye ambargo uygular ve Türkiye'de bu sadra şifa olmayacak. Yani çok önemli, yani diyelim ki bir kareli defter satın alıyoruz veya bilmem şunu alıyoruz, bunu alıyoruz, bunların Türkiye'ye satışına engel olur. Biz bunu başka pazarlardan daha iyi şartlarda bulabiliriz. Böylece de Türkiye ile Amerika'nın bu şey yarım asra aşan müttefiklik ilişkisi her ne kadar son 15-20 yıl içerisinde epey bir yara almış olsa da devam eder. Çünkü her iki tarafa da ölümcül darbeler vurur. Yani biz şimdi bugün NATO'dan ayrılalım, bugün Amerika ile işlerimizi bozalım, Rusya ile ilişkilerimiz bu kadar güzel olmaz. Yani Rusya'nın kucağına düştüğünüz zaman da işler tehlike.
Evet,
yani
İdlib konusu geldiği zaman onu konuşacağız inşallah. Şimdi Amerika ile Türkiye ilişkilerinde sancılı alanlardan bir tanesi de Doğu Akdeniz'deki yaşananlar. Sadece Türkiye'nin Amerika ile değil, Rusya ile, Kıbrıs Rum kesimi ile, Mısır ile, İsrail ile, hatta Fransa'nın da dahil olduğu sıkıntılı bir gelişme var. Yani neredeyse 100 metreye tabir caizse bir savaş gemisinin düştüğü bir kaynayan kazan, tabir caizse Akdeniz, Doğu Akdeniz. Belki gün Amerika İngiliz ve İsrail F-35'lerinin tatbikatı vardı Doğu Akdeniz'de. Bu Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olarak okundu. Türkiye'de buna mukabil karşılıkta bulundu. İşte F-16'ların bizim Fatih ve Yavuz sontaj gemilerinin de karaya girdiği bir kareyi paylaştı. Ne dersiniz, Doğu Akdeniz'de yabancı medyaya baktığımız zaman yazın çok sıcak geçeceği ifadelerini kullanıyorlar. Bir gerilim beklentisi var. Hatta gerçek mermilerin kullandığı bir tatbikata hazırlandığı şeklinde Yunan basında çıkan haberler var. Doğu Akdeniz'deki bu kriz nereye evrilir, nereye gider sizce?
Şimdi Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Akdeniz'e kıyısı olan birçok ülke münhasır alanını belirttiği halde Türkiye hala bu Akdeniz'deki münhasır sınırlarını belirtmedi. Bunda Libya'daki iç karışıklıkların da etkisi vardır. Çünkü Türkiye Libya'nın o resmi hükümetiyle birlikte, biliyorsunuz bizim Muğla'dan şöyle güneye doğru gittiğimizde aramızda Libya var. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ise Girit'i merkez alarak o Doğu Akdeniz'in neredesin yarısına tahakküm etmeye çalışıyor. Orada bir takım sıkıntılar var. Şimdi olayın iki boyutu var. Bir, bu Akdeniz'e kıyıdaş olan ülkeler arasında Akdeniz'in tabanındaki doğalgaz ve petrol rezervlerinin nasıl paylaşılacağı, sınırlar nereden gideceği konusu. İkincisi de bu petrolü çıkaran çok uluslu şirketler var. Mesela Fransa neden bu konuya müdahil oluyor diyorsunuz? Total şirketi var. Evet. İtalya neden müdahil oluyor? Eni şirketi var. Şimdi Rusların Gazprom'u var. Amerikan şirketleri malum zaten dünyadaki bu işlerin. Yani yer altındaki bir petrolün veya gazın 100 liralık değer varsa bunun bir kısmını o çıkan ülke alıyorsa daha da önemli bir kısmını çıkaran çok uluslu şirketler alıyor. İşte bu çok uluslu şirketlerin de orada bir takım araştırma, sismik araştırmaları, raporları ve oradaki ekonomik değerin büyüklüğü karşısında yani bu iş için kavga etmeye değer deyip gemisini alan, uçağını alan buraya tatbikat yapmaya geliyor ve burada bir kol bükme mücadelesi söz konusu. Yani Türkiye'ye aslında biz merak etme, sana da bir pay veririz ama sana düşen paya razı ol demeye getiriyorlar. Türkiye de diyor ki ben sizin bana layık gördüğünüz paya değil hakkım olana razıyım ve dolayısıyla hakkım olan da ben gideceğim, sınırlarımı belirleyeceğim, işte sondaj gemilerimi, firkateynlerimi, her şeyimi ile sahada olacağım. Ya masaya oturursunuz, adil bir paylaşım olarak bir şey yaparız ya yoksa diyor ben sizin yapmış olduğunuz hiçbir anlaşmayı tanımıyorum. Türkiye'nin de daha önceki programlarda da 2-3 yıldan beri söylediğimiz bir özelliği var. Türkiye bugünkü ekonomisiyle, askeri gücüyle, nüfusuyla dünyada bir Amerika gibi, bir Avrupa Birliği gibi, bir Rusya gibi dünya ölçeğinde küresel bir güç değildir. Bölgesel oyun kurma gücü yok. Ama Türkiye bana rağmen bu bölgede yapılan bütün oyunları bozabilme gücüm var diyor. Dolayısıyla da Türkiye diyor ki Doğu Akdeniz, bakın diyor Suriye'de, Irak'ta gördünüz diyor. Bütün senaryolarınızı bozdum. Evet. Aynı şeyi diyor bugün Doğu Akdeniz'de de yaparsanız diyor oyunu bozarım ve bütün senaryoları başınıza yıkarım. Ya masaya beraber otururuz, adilane, hakkaniyete uygun bir paylaşım yaparız veyahut da diyor bütün senaryolarını tekrar gözden geçiririz.
Kıymetli dinleyenler, merhaba. Medeniyet Coğrafyamız programımızda Halil Kurt Bey ile bendeniz Beytullah Demircioğlu haftanın ön plana çıkan dünya gündeminde ön plana çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Birinci bölümümüzde G20 zirvesini konuşmuştuk. Doğu Akdeniz'deki gerilimin nereye evrileceğini değerlendirmiştik. Yine ticaret savaşlarını değerlendirmiştik. Yine G20 zirvesinin bir başka boyutu, yani bundan sonraki yeni dönem toplantısının Suudi Arabistan'da olacağı söylendi. Tabii Suudi Arabistan özellikle Kaşıkçı cinayetinden sonra bir hayli tartışılan bir ülke haline geldi. G20'nin Suudi Arabistan'da olacak olması daha önceden kararlaştırıldığı evet. için belki Suudi Arabistan'ın uluslararası arenada bu sıkıntılı süreci aşması için bir fırsat olarak da değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'ı konuşacağız. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı raporu var. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporu bir hayli yankı buldu. Ben bu raporun açıklandığı sırada Suudi Arabistan'daydım. Ümre vesilesiyle orada Suudi Arabistan medyasını takip ettim. Küpürüyorlar tabii. Özellikle Birleşmiş Milletler'den daha ziyade Türkiye'yi suçlayıcı bir şey var. Argüman geliştiriyorlar. Türkiye'ye çok öfkeliler. Yani inanılmaz öfkeliler. Tabii bunların böyle cinayetlerini fahş etmesi Türkiye'nin tabir caizle Suudi Arabistan'ı dünya kamuoyunda oldukça zor durumda bırakmasından dolayı Türkiye'ye çok öfkeliler ve yorumları dinlediğim kadarıyla inanılmaz yorumlar var. Yani Türkiye artık bizim düşmanımızdır tarzında çok böyle ileri seviyede saldırılar var. Ne dersiniz, özellikle ABD'nin bu Kaşıkçı cinayetinde maalesef yaklaşımı mağlup, özellikle evet. Trump'ın yaklaşımı mağlup. En son Trump'ın bir televizyon programında Suudi Arabistan'la 450 milyar doları bulan bir ticareti olduğunu, yani Suudi Arabistan ile iş yapmak istemiyorum diyecek kadar aptal değilim tarzında açık açık Kaşıkçı cinayetinden bana ne demeye getiriyor. Dolayısıyla bu rapordan ABD nezdinde bir sonuç çıkmayacağını söylemek mümkün sanki. Veyahut da uluslararası kamuoyu nezdinde bu rapordan bir şey çıkmayacağını söylemek mümkün zannedersin.
Suudi Arabistan medyasının tamamına yakını zaten kralın kontrolünde. Orada tabii. Aykırı bir ses, nasıl Mısır'da olduğu gibi Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'da mevcut yönetimin izninin dışında muhalif bir yayın organının olması zaten beklenemez.
Antiparantez hocam. Şimdi benim burada Türkiye'de takip ettiğim çok önemli Arap siteleri vardı. Onlara gireyim dedim. Hiçbirine giriş yapamadım. Yani El Cezire başta olmak üzere muhalif gördüğü hemen hemen tüm siteleri kapatmış, bütün televizyon şeylerini kapatmış. Hiçbir yerden alternatif bir haber kanalından beslenemiyorsunuz.
Evet. İkinci bir konu, yani Birleşmiş Milletler'in bu raporuna veri kaynağı olan bütün bilgilerin Türkiye'nin o istihbarat çalışmaları ve her şeyi sesli olarak belgelemesi ve dünyaya fahş etmesiyle adeta rezil rüsva oldular.
Evet.
Yani bunun azmettiricisinin de ta en tepe noktalara kadar gittiği, bütün dünya, alem, Sağır Sultan bile duyunca tabii ki o raporu hazırlayan Birleşmiş Milletler yetkilisine değil, Türkiye'ye kızıyorlar.
Evet.
Avrupa'da, Amerika'da işi biraz ileri götürüp işi Veliaht Prens'e kadar götüren ülkeler olursa da onlara da sus pay olarak bir miktar ihale veriyorlar. Onlar da unutuverip gidiyor.
Evet, evet.
Maalesef. İşte dünya böyle bir dünya. Al gülüm, ver gülüm. Şu andaki ahlaki olmasa da hukuki olarak ve gönüllerde Suudi Arabistan mahkum oldu ama işi zevahiri kurtarıyor bugün
yani
ihalelerle.
Yani bu Trump'ın bir telefonda 500 milyar, Selman'ı aradım, bir telefonda 500 milyon dolar aldım tarzındaki söyleminden şeyler, Suudi Arabistanlar rahatsız olmuyor. Aksine Suudi Arabistan, Amerika'yı biz kullanıyoruz, paramız var ve Trump'ı satın alıyoruz tarzında bir argüman geliştiriyorlar. Yani enteresan bu kadar.
Vallahi şeyde de biz diyorduk ki bundan 10 yıl önce, ya nasıl oluyor 3 tane öğretmen gidiyor Afrika'da, Orta Asya'da okul açıyor, ertesi yılda ülkenin en zenginleri size çocuklarını veriyor. Nasıl oluyor dediğimizde, ya biz CIA'yı, Amerika'yı kullanıyoruz diyordu birileri. Evet. Şimdi ortaya çıktı ki kim kimi kullanıyormuş, ne oluyormuş. İşte Suudi Arabistan'ınki de ona benzer. Zühr tesellisi diyorum ben buna.
Evet. Diğer bir başlık bu hafta ön plana çıkan, uzun zamandır gündemde olan işte yüzyılın anlaşması bağlamında Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen ve yüzyılın anlaşmasının ilk ayağı olarak nitelendiren bir ekonomi çalıştayı oldu. Filistin'in tüm kesimleri buraya katılmadı ve protesto etti ve katılanları da hainlikle suçladı. Önemli, pek çok Arap dünyası buna katılmadı. Belli başlı işte bugün şer ekseni denen ve İsrail'le normalleşme ilişkisini zorlayan, diğer Arap ülkelerini de zorlayan çevreler haricinde hemen hemen hiçbir Arap lider de katılmadı. Arap sokaklarında da çok büyük tepki var Filistin'in parayla satılması tarzında. Hatta ne bileyim Lübnanlı Dürzi liderin Can Polat'ın şeyi var, bir benzetmesi var yine. Filistinli bir rahibin enteresan ifadeleri var. Biz burayı Ömer bin Hattab'a teslim etmiştik. Siz eli kanlı Müslümanların ve Hristiyanların elinin bulaştığı Siyonistlere teslim ediyorsunuz tarzında göndermeleri oldu.
Bırakın Müslümanları, yani oradaki Hristiyanlar
bile tepki gösteriyor ama yani maalesef bu Arap rejimleri, otoriter rejimleri koltuklarını korumak adına satamayacakları hiçbir değerin kalmadığını gösteren bir çalıştay oldu. Ne dersiniz? Siz nasıl okudunuz?
Şimdi önce ekranlarda damat Kushner'in böyle bebeksi bir yüzü, masum bir yüzle Hı-hı. anlatıyor. Sanki evet. böyle Filistinlere iyilik yapmak için 50 milyar dolarlık bir paket hazırlamış ve bu paketi, yani nasıl olur da hani bir insan böyle bir fakire büyük bir hediye paketi Lütuf'ta hazırlar bulunuyor. Da Hı-hı. biz bunun şeyini, onurunu rencide etmeden nasıl ulaştırırız der edasıyla söylüyor. Halbuki işin perde gerisinde o makyajı kaldırdığımızda şu çıkıyor. Şu anda Doğu Akdeniz'i konuştuk az önce. Evet. Doğu Akdeniz'deki o devasa petrol yataklardan bir tanesi, o Levant bölgesindeki o yatakların büyük bir kısmı Gazze şeridinin açıklarında. Yani Gazzelilerin o doğal gaz. Şu an fiilen hortumluyor İsrail bu gazı. Hı. Çekiyor, kendi ihtiyacını karşılıyor ve dünya piyasalarına sunmaya çalıştığı gaz şu anda Gazzelilerin o münhasır alan Shell sahasından çıkıyor. Diyor ki biz bu Gazzelileri buradan alalım, Ürdün'e, Sina Yarımadası'na gönderelim. 40-50 milyar dolarlık bu işin bir faturası çıkar ve onu da söylemiyorlar. Onu da Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a yıkacaklar. Hı hı. Dolayısıyla da böylece Filistin meselesini çözelim.
Çözmüş olacak.
Fakat bence şimdi Filistin meselesinin nirengi noktası. Yani Anadolu'da affedersiniz böyle bir argo bir söz vardır. Hani zurnanın zırt deliği dediği yer evet. Kudüs'tür. Hiçbir Filistinli Kudüs'süz bir Filistin devleti veya şeyi düşünmez. Hiçbir Filistinli canı pahasına Kudüs'ten vazgeçmez. Hı hı. Hatta biz de Kudüs bizim için üçüncü mabettir.
Evet.
Fakat
Müslümanlar açısından.
Bu, bütün Müslümanlar açısından. Fakat bu planın içerisinde Kudüs İsrail'e terk ediliyor.
Evet.
Fakat bundan şu anda bahsedilmiyor.
5 milyon mültecinin gelip gelmeyeceği belli değil yani.
Yani şu anda vereceklerinden hani biz böyle bankalar bir Moody's'ine bir şeyler verirken vereceklerini koca puntolarla yazarlar ama senden alacaklarını karınca duası gibi küçük küçük yazarlar. İşin evet. günün sonunda işler kötüye gittiğinde sana kan kusturarak onun hepsini evet. alırlar. Şu an İsrail'in yaptığı şey de böyle büyük puntolarla işte Filistinlere şunu yapacağız, bunu yapacağız ama o listenin gerisinde bir harita var, sınırları yok.
Evet.
Yani sınırları olmayan bir harita ve yerlerinden, yurtlarından edilecek
Koşner'in sunumunda gösterilen harita o şekilde.
Evet, sınırı yok. Yani diyor ki hepsi İsrail'in olacak. Filistinliler gidecek kendilerine başka yerde bir yurt bulunacak. Bu arada biz bunların taşınma masraflarını karşılayacağız demeye getiriyor. Peki Kudüs'le ilgili ne olacak diye oradaki bir Allah'ın kulu kalkıp da soru sormuyor veya soramıyor.
Kudüs diye bir gündemleri kalmadı maalesef hocam. Yani dediğim gibi tek dertleri koltuklarını korumak pek çok Arap rejiminin. Dolayısıyla Kudüs feda edilebilecek bir değer olarak görüyor artık. Onların nezdinde değer bile değil maalesef. Hocam çok başlığımız var. Vakitimiz
evet,
çok
vakit
az. İsterseniz böyle zaten önümüzdeki dönemde de sık sık değineceğiz.
Gündeme gelecek bu evet. konu.
Şimdi bir diğer konu, malum o Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Amerika ile İran arasında yaşanan bir gerilim evet. var. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine düzenlenen saldırı, o saldırının arkasında kim olduğu belli değil ama İran'a yükleniyor onun sorumluluğu. Bu arada İran'ın ABD İHA'sını düşürmesi sonrası sanki benim takip ettiğim kadarıyla gerek işte o şer ekseni dediğimiz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen tepkiler var. İşte biz savaş istemiyoruz. Diplomasi yoluyla bu sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Amerika'dan da benzer açıklamalar var. Yani hatta Financial Times'ta çıkan bir haber analizde Tahran ABD'ye direnişin işe yaramadığını gösterdi. Bu noktada emin tarzında bir ifade kullandı. Ne dersiniz? İran İHA'yı düşürmekle ve bu anlamdaki dik duruşuyla Amerika ve bölgedeki müttefiklerini geri adım attırmış olabilir mi?
Şimdi İHA dediğiniz yani böyle küçük bir
İHA değil.
Şey değil, 120 milyon dolarlık evet. Kocaman bir. Yani
bugün F-35'lerden daha pahalı olduğu
evet,
söyleniyor.
Bir hava insansız hava aracı. Şimdi bunun bir bedeli olacağını elbette İran da biliyor, karşı taraf da biliyor. Ama İran burada şu stratejiyi izliyor. Şimdi Amerika blöf yaptığını İran biliyor. Fakat bile bile bu blöfü tekrar ediyor. Tıpkı bize bu S-400 füzelerinde Dışişleri Bakanı 3. yardımcısı bir gün bir şey söylüyor. Birinci gün yani hiç alakası olmayan insanlar demeç verip adeta yıldırma politikası izler gibi İran da aynı şeyi yapıyor. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri aynı anda hem Türkiye ile hem İran'la hem Çin'le hem Almanya'yla ilişkilerini germiş durumda. Yaptığı şey ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. İşte Kuzey Kore'yi ha vurdu ha vuracak diyorduk 2 yıl önce. İşte bir şey yapmadı. Belli bir anlaşma yaptı. Çünkü savaş çok pahalı bir şey. Yani şu anda Amerikan ekonomisinin böyle bir şeyi kaldırabilmesi mümkün değil.
Ve siyasi anlamda da önümüzdeki yıl şeyi var, seçimler var.
En fazla şunu yapabilir Amerika. Bir gece hava saldırısıyla işte nükleer tesislerini imha ediyoruz diye bir hava bombardımanı yapar birkaç saatliğine. Peki ondan sonraki gelişmelerin nelere mal olacağını öngöremediği için buna da cesaret yoksa.
Yani bu İran bölgedeki müttefikleri, Amerika'nın müttefiklerine de saldırı düzenleyebilir. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, İsrail'e. Onun çekincesi
işte
var.
Bunlar öngörülemediği için ve hiçbir zaman Irak'ta olduğu gibi mesela Basra Körfezi'nden başlayıp Bağdat'a kadar bir Saddam'ı devirmek için bir kara ordusu filan olmuştu Amerika'nın 2000'li yılların başında vesaire. Yani İran'a karşı böyle bir kara harekatıyla birlikte İran rejimini devirmek.
Ha,
İran,
zaten onu yapmayacağını söyledi.
Yani
kara
böyle bir şey yapamaz
düşündü.
Zaten. Yani Amerikan ekonomisi bunu kaldırmaz. Hele hele Türkiye ile böyle bir şeyi hiç göze alamaz. Fakat kol bükme, diz çöktürme harekatıyla istediğini elde etmeye yönelik.
Yani benim gördüğüm kadarıyla şeye oynuyor Amerika, yani ekonomik yaptırımlarla İran'ı diz çökürtmeye çalışıyor. Benim acelem yok diyor Trump ama İran'ın sıkıntısı fazla diyor. Zannedersem ona oynayacak. Yani savaştan daha ziyade ekonomik yaptırımlarla zaten bu anlamda bir hayli bükülmüş olan İran'ı daha da zor duruma sokarak sonuç almaya çalışacak.
Orada da bir ölçüde başarılı olacaktır muhtemelen. Çünkü dünya eski bir dünya değil. Yani eskiden köyde kendi yağıyla kavrulan insanların oluşturduğu bir dünya vardı. Şimdi artık bu sosyal medyayla herkes her şeyi görüyor ve biraz da lüks yaşamaya alıştığı için insanlar mevcut kazanımlarından bir adım geriye gittiği zaman ne rejim tanıyor ne kutsal tanıyor ve sokakları adeta alev topuna döndürüyor. İşte Amerika'nın oynamaya çalıştığı 30 yaşın altındaki bu gençleri bir şekilde sokaklara dökmek ve rejimi bu yönüyle rahatsız etmek. Yoksa öbür türlü silahla falan yapacağı çok fazla bir şey yok.
Geçelim Suriye'deki özellikle de İdlib'deki son dönemdeki gelişmelere. Esed rejimi son dönemde Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına son 3 ayda 8. kez saldırı gerçekleşti. Dünkü saldırıda da bir şehidimiz oldu, yaralarımız var. Yani bu son saldırıların zamanlamasına dikkat çekiliyor. İşte Esed rejiminin Rusya'nın bilgisi olmadan bunu yapamayacağı dillendiriliyor. Kimi analizlerde ise işte Esed'in bütün savaşan unsurlarına hakim olmadığı dolayısıyla bazı grupların özellikle İran uzantılı gruplarının inisiyatifiyle gerçekleşmiş olabileceği söyleniyor. Bu El Cezire'nin yorumcularından Kasım'ın bir açıklaması var. Bu son Faysal Kasım'ın bir açıklaması var. Bu saldırıların arkasında Suudi Arabistan'ın olacağını söylüyor. Bu anlamda Suudi Arabistanlı yetkililerin PKK'yı ikna etme konusundaki temasları özellikle Arap aşiretleri PKK ile işbirliği Suriye Demokratik güçleriyle tırnak içerisindeki güçleriyle ilişkilerini düzeltme noktasındaki temaslarına göndermede bulunuyor. Velhasıl yalnız bu son saldırıları Suudi Arabistan Afganistan'la ilişkilendiriyor. Ne derseniz İdlib'deki bu son Esed rejimi saldırılarının zamanlaması ve arka planına ilişkin nasıl bir okumada bulunursunuz?
Şimdi şunu söyleyelim. Yani ben de Rusya'nın bu işin içerisinde olmadığı kanaatindeyim. Ama Rusya değilse kim sorusunun cevabında İran ve Hizbullah milisleri de olabilir. Çünkü onlar için o Hama Humus kırsalının hemen burunların dibinde 10 ve 9 nolu sınır gözlem noktalarına baktığımızda Türkiye'nin en güneyinde, Hatay'ın daha güneyine kadar sarkan bir nokta. İkincisi de sizin söylediğiniz gibi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri en son bu Birleşmiş Milletler raporundan sonra da Türkiye'ye karşı olan kinlerinden bu PKK-YPG-PYD unsurlarını Arap aşiretleriyle birleştirip Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışıyor. Fakat partner olarak seçtikleri bu teröristler Araplara, oradaki özellikle Sünni Araplara tarihte görülmemiş zulümler yapıyor. Hatta
tarlalarını
yakıyor ve halaylar çekiyor. 1071'den beri Türkler bu coğrafyada, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde, bırakın bunu Kürtlere, Araplara, oradaki gayrimüslim Ermenilere, Süryanilere dahi böyle bir, yani insanın tarladaki mahsulünü yakmak gibi bir şey olmamıştır. Oradaki hadiseyi daha önceki programımızda da konuşmuştuk. Yani YPG'liler köylülerin elinden yok pahasına ürünleri satın almak istiyordu. Rejim ise değer fiyatından bize satın diyordu. Çiftçiler, o Deirizor'daki, Rakka'daki, Kamışlı'daki çiftçiler Esed rejimine buğdaylarını satmayı belirtmişler. PKK'lılar da diyor ki demek ki öyle, hepsini yaktılar ve halay eşliğinde de bütün dünyaya bunu servis ettiler. Yani bu böyle bir güçle siz nasıl ittifak yapabilirsiniz ve nereye kadar gidebilirsiniz? Maalesef az önce belirttiğiniz gruplarla Suudilerin ilişkisinin olduğuna dair çok sağlam kanıtlar da son aylarda dillendirilmeye başlandı.
Evet. Yani tabii şimdi burada PYD'lerin belki bütün Kürtleri temsil etmediği çok açık ama yani Kürtlerle Araplar arasına, Türklerle Kürtler arasına inanılmaz bir fitne unsuru olarak fitne dağıtıyorlar. Yani bu coğrafyada belki onlarca yıl, yüzyıllarca yıl devam edecek bir sıkıntının da tohumlarını atıyorlar ne yazık ki. Evet hocam, şimdi kalan vakitlerimizde 3,5 dakikamız var. Libya'da önemli gelişmeler oluyor. Yani Libya'nın Sisi'si yapılmaya çalışılan bir Halife Haftar var. Onun Milli Mutabakat Hükümeti, bütün uluslararası arenada kabul gören Milli Mutabakat Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi oldu, saldırıları oldu ama püskürtülmüş vaziyette ve son dönemde Milli Mutabakat Hükümeti'nin sahada ciddi kazanımları var. Ona değinelim isterseniz. Mısır'da geniş çaplı kutlamalar var. Ben böyle bir kısa özetlemedikten sonra son sözü size bırakayım. Merhum Mursi'nin katlinden sonra geniş çaplı tutuklamalar var ve Venezuela'da yeni bir darbe girişimi var. Kısa kısa değinirseniz, evet, neler söylerseniz, evet. Libya, Tunus ve
Libya, Mısır ve Venezuela ilişkisi. Şimdi Libya'da General Hafter tıpkı bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı silah ve destekle, Amerika'nın da önünü açmasıyla, yani Mısır'daki darbenin bir benzerini Libya'daki Bingazi bölgesinden başlayarak batıya Trablusgarp başkenti de ele geçirip yönetimi aldıktan sonra işte bu Doğu Akdeniz'deki münhasır alan sınırların belirlenmesinin bir parçasıdır bu. Çünkü Mısır'da Sisi iktidara getirdiler ama 100 milyonluk bir ülkeyi besleyebilmek kolay bir şey değil.
Evet.
Finansal kaynağını da bu Libya petrollerinden alacaklardı. Fakat geçtiğimiz aylarda Türkiye bizim bu Aselsan'ın ürettiği kirpilerden gönderdi. Siyasi olarak arkasında olduğunu belirtti. Eğer biz başkent Trablus'taki mevcut meşru Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümeti ayakta tutabilir ve onunla masaya oturabilirsek bu münhasır alan paylaşımında Türkiye'nin eli güçlenecektir. Bakın işin ucu nerelere kadar, evet, gidiyor. Mekanı cennet olsun Mursi'nin şehadetinden sonra zayıflar çok fazla agresif olurlar. Menderes'i de idam ettiler ama idam eden kişiler şu anda anılmıyorlar ama idam olan mahkum şey. Sisi de tarihe altın harflerle ismini yazdırdı. Seyit Kutup gibi, Hasan el-Benna gibi. Bunların zulümleri hem bu dünyada rüsvay olmalarına, öbür dünyada da hesabını vermelerine sebep olacak. Fakat küfür boş durmuyor. Zalim zulmünden asla vazgeçmiyor. İşte Maduro'ya yaptıklarını Venezuela'da görüyoruz. Hı hı. Bir değil, üç değil, beş değil. Yani 2000 yılından beri bu kaçıncı darbe deneyimi oldu, teşebbüsü oldu. Biz saymaktan usandık ve her defasında da yılmıyorlar. Bugün de medyaya düşen haberlere baktığımızda Maduro'ya yönelik işin gerisinde işte oradaki komşu ülkelerin çoğu da yönetimi Amerikan var, işte Kolombiya'dan tutun da birçok ülkelerin yönetimi.
Son darbenin arkasında İsrail'in de olduğunu,
evet,
söyleniyor.
Şimdi işin garibi, bakıyorsunuz İsrail'in orada ne işi var diyorsunuz. Hı. Ama İsrail dünyada bugün her yerde var. Hı. Yani paranın olduğu her yerde var. Suudi Arabistan'dan daha zengin bir petrol rezervine sahip. Yani dünyadaki yer altında bulunan petrolün yaklaşık beşte birine sahip bir kaynak sizin elinizdeyse buna konmak için elbette ki darbe de yapıyorsunuz vesaire. Ancak burada sevindirici olan bir nokta, gerek Maduro'yu arkasında duran askerler gerek de halk aç kalma pahasına olayı gördüler ve mevcut yönetimin arkasında duruyorlar. Yoksa hakikaten Venezuela'da şu anda hayat o kadar zor ki, petrol denizinin üzerinde yüzen bir ülkede insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişler. Batı'nın ambargoları ve içeride çıkarmış olduğu manipülasyonlarla. Ama son söz olarak şunu söyleyelim. Yani Mısır'da demokrasi getireceğiz dediler. Mısır'ın halini görüyoruz. Ukrayna'da mevcut başkanı devirdiler. Kırım gitti ve bir tek bunu Türkiye'de başaramadılar ve bu kuyruk acıları sebebiyle de bir tek son cümle olarak başa tekrar dönelim. İşte İstanbul seçimlerinden dolayı işte o kuyruk acıları olan herkes bunu şey yaptı. Yoksa Ekrem İmamoğlu değil de Beytullah Demircioğlu da olsaydı, Hasan da olsaydı, Hüseyin de olsaydı aynı şeyi yaparlardı. Yani maksat kazanan değil, Türkiye'ye ve mevcut AK Parti hükümeti Sayın Erdoğan'a olan kuyruk acılarından dolayı bunu yapıyorlar. Evet. Her defasında başarısız oldular. İnşallah da olmaya devam ederler.
Çok teşekkür ediyoruz Halil Kurt Hocam. Kıymetli dinleyenler, bir medeniyet coğrafyamız programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Özellikle medeniyet coğrafyamız olmak üzere, başta olmak üzere dünyada ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktık. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.